Ayrım 3. Bu kuat var. Orhan Kemal. Sayfa 30. O gün sofradan kalktı, tıraş takımını, aynayı hazırlayıp anasından sıcak su istedi. O da küçük yaşından beri çeşitli fabrikalarda çalışmış, ağırbaşlı, çalışkan bir genç adamdı. Fabrika baş ustasının emrinde çalışıyor, günün birinde de onun yerine ustabaşı olmayı umuyordu. Hele Güllü'yü deli gibi sevmeye başlayıp onunla evlenmeyi kafasına koyduktan sonra işe büsbütün dört elle sarıldı. Kümlük cüzdanı 3 yıl geç çıkarıldığı için askerliğini yapmamıştı daha. Ama ilk ikinci yoklamalar olmuş, topçuya ayrılmıştı. Askerden dönüşte daha da olgunlaşır, Güllü'yü ister, verirlerse ne ala, vermezlerse kızın dediği gibi bir gün hop ediverir kaçırırdı. Çok değil, 2 oda bir mutfakları olur. Birbirleri, doğacak çocukları için yaşarlardı. Ne iyi, ne iyi olurdu. İşten dönüşlerinde genç, güzel, cıbıl cıbıl bir kadın tarafından karşılanmak. Sonra onun kendi elleriyle hazırladığı sofraya geçip, güle oynaya, güldüre söylete yemeklerini yemek. Onun yumuşacık, tatlı mı tatlı ağırlığını kollarında taşımak. Ya çocukları olunca? Çocuklarını okuturdu bak. Her gün işe gelip giderken rastladığı yalın ayaklı, entarileri şakıldaklı, kıçı başı açık çocuklardan olmayacaktı onunkiler. Sokağa babaları anneleri olmadan çıkmayacaklar, okul çağları geldi mi de fabrikaya değil okula gideceklerdi. Varsın okusunlar, iyi yetişsinlerdi. Yığınla çocuk yapıp sokağa çalıvermek hüner değildi. Hüner az ama öz çocuk yapmak, geleceklerini düşünmekti. Yoksa köpeklerin de artlarında sürü sürü enikleri vardı. İnsan hayvan değildir derdi aynı vardiyada çalıştıkları arkadaşı. Vardı bir 35 yaşlarında. Her gün mutlaka gazete okurdu. Odasında yığınla kitabı vardı. İnsanın hayvan olmadığını o söylemişti ki doğruydu. Kemal bunu ondan önce de biliyordu. Biliyordu ama hayvan olmayan insanın sırasında hayvandan da beter yaşayıp durduğunu görmüyor değildi. Kim ne derse desin, Güllü ile evlenecek, 2 odalı şipşirin bir evleri, sonra da okula gidip gelecek çocukları olacaktı. Bir gün arkadaşına açmıştı bütün bunları. O ise tatlı tatlı dinlemiş, başını 2 yana salladıktan sonra dalıp gitmişti. Nedenini sormuştu bunun. Niçin soruyorsun demişti Beriki. Şunun için soruyorum ki, hayallediğim şeyler olmayacak şeyler mi? Gülmüştü. Olacak. Olması gereken şeyler şüphesiz. Bu tatlı hayalleri yalnız senin kurduğunu mu sanıyorsun? Başkaları da bütün bunları akıllarından geçirmiyorlar mı? Nasıl yani? Yani anlattığın şeylerin insanlığın müşterek gayesi olduğunu biliyor musun? İyi, güzel, olası şeyler, fena mı? Fena olur mu? Daha ne? İçini çekmişti. Yaşım 35, seninki 19. Küçük yazılmışım. Aslında 22'me bastım. 22 olsun. Gene de senden 13 yıl önce başladım şu dünyada yaşamaya. Ve tabii hayaller kurmaya da. Şunu iyi bil ki, bu dünyada bugün attığımız taş istediğimiz kuşu vurmuyor. Beni korkutuyorsun ustacığım. Neden? Kurduğum hayallerde saraylar, milyonluk iş yerleri, apartmanlar yok ki. 2 odalı ufacık bir ev, genç bir kadın, sokaklarda yalın ayak başı kabak oynamayacak çocuklar istiyorum. Çocuklarımı okutmak, adam etmek istiyorum. Elimde olan bir şey bunlar sanırım. Şüphesiz insan iradesinin yolu büyük, elindedir. Hatta gün gelir avucunun içinde bulursun da bunları, sımsıkı da tutarsın, tuttuğunu sanırsın. Ama, bir de avucunu açarsın ki, korkmaya başladım. Korkma, sadece düşün. Düşün ki, İnsanlardan hiçbiri kendiliklerinden isteyerek seve seve katil, cani, hırsız, serseri, rezil olmaz. Herkes attığı taşın istediği kuşu vurmasını, aşığının cuk oturmasını ister. Kemal, aşıklarımız cuk oturmuyor. Ne yapalım? Hayatlarımızı aşık, zar, iskambil kağıtlarının piyango rastlantısından kurtarmanın yollarını arayalım önce. O günden sonra Kemal çok düşünmüştü. Bir katil, bir cani, herhangi bir serseri gördü mü? Eskiden olduğunca kızıp sinirlenmiyor, biçimine getirip bu hale nasıl düştüğünü nedenlerini araştırıyordu. O kadar ki rahatı, varlığını sandığı huzuru kaçmıştı. Kırış kırış anası küçük alüminyum tasta oğlunun sıcak tıraş suyunu getirdi. Nereye hazırlanıyorsun diye Arapça sordu. Kemal de Arapça, hiç dedi. Yaşlı kadın biricik oğluna uzun uzun hayran hayran baktı. Bu bakışta sadece onun çocukluğu, bokluk içini yıkadığı yılların hasreti değil, içinde yaşanılan günlerin endişesi de vardı. Oğlu bir el kızına tutulmuş olmasındı sakın, hiç bilip tanımadığı bir kıza. Arlı mıydı kız, arsız mı? Oğlunu kandırıp koynuna girdikten sonra olmadık oyunlar çıkarır mı, çıkarmaz mı? Yavrusunun başını beladan belaya sokar mı, sokmaz mı? Böyle bile olmasa oğlu daha askere gitmemişti. Hele hayırlısıyla gitsin, tezkeresini alıp gelsin de ondan sonra evlensin de. Nasıl olsa bir erkeğin herhangi bir kadına ihtiyacı vardı. Gün gelecek, istese de istemese de olacaktı, bu Allah'ın emriydi. Ama her şey sırasında, her şey yolunda olmalıydı. Askere gitmeden evlenirse karısını ya kızın babası ya da anasının yanında bırakır, yani kendisine emanet ederdi. Yaşlı başlı kadındı o. Gençlerle uğraşacak, onlara çobanlık edecek değildi ki. Anasının babasının yanına bıraksa, kadın uzun süre erkeksiz kalmanın azgınlığına yakalanır mıydı, yakalanmaz mı? Yakalanırsa ne olurdu? Oğlu bunu haber alınca elini kana bulamaz mıydı? Bulayınca hapislere düşüp gençliği, insanlığı mahvolup gitmez miydi? Dolan gözlerinin yaşını göstermemek için dışarı çıktı. Havanın kurşun ağırlığı parçalanmıştı. Bulut çatlaklarından vuran güneş, yerdeki kirli su birikintilerini parlatıyordu. Tıpkı böyle kurşun ağırlığındaki günlerden bir günde rahmetli kocasıyla evlenmişlerdi. Tıpkı tıpkısına oğlu Kemal'e benziyordu kocası. Ya da oğlu babasına. Düğünleri pek öyle gösterişli olmamıştı. Kocasınınkilerde, kendininkilerde fakir insanlardı. Birkaç dönüm bahçenin sahibi, ev halkı el birliğiyle toprağı işler, mevsimine göre marul, domates, patlıcan, biber yetiştirir, ürünü çapalar, ayazda yanıp kavrulmasınlar diye turfanda sebzelere hasırdan sepetler yapar, turfandalar yetişince de gene el birliğiyle toplayıp sepetlere doldurduktan sonra eşeğe yükler, kilometrelerce uzaklardaki pazarlara götürürlerdi. Bütün gün toplanan turfandalar bir damlacık olsun dinlenilmeden pazara getirilirdi. Kanı gıcırtıları, eşeklerin anırtısı, beygir kişnemeleri, öküz camız böğürtüleri, yüklü geceleri ne kadar severdi. Böyle gecelerden birinde pişirmişlerdi işi kocasıyla. Tam 17 yaşındaydı. Saçları kıvır kıvır, teni hafifçe güneş yanığı esmerdi. Tıpkı tıpkısına oğlu Kemal'i andıran kocasıyla bütün gece yan yana yürüyerek pazara bamya götürürken anlaşmışlardı. Birbirlerini tanırlardı, tarla komşusuydular. Hatta su yüzünden aileleri sık sık takışır, bu yüzden de uzun süre dargın dururlardı. Dururlardı ama onlara neydi? Geriden geriye de olsa hoşlanırlardı birbirlerinden. Çevreye belli etmemeye çalışarak birbirlerini gözetlerler, bakışları karşılaşınca da gülüverirlerdi. İşte o gece. O geceyi hiçbir zaman unutmamıştı. Ne geceydi o? İkisi de eşeklerindeydi. Eşekleri de yan yana uslu uslu gidiyordu. 3 gün önce gene su yüzünden tartışılmış, kazmalar kürekler kapılıp birbirlerinin üzerine yürümüştü aileleri ya, aralarında bunun sözü bile olmamıştı. Bol yıldızlı gökyüzünden, yıldızlardan, cinlerden, peri padişahlarından, ölülerden, ölündükten sonra yeniden dirileceğinden, Şıhmuz'un ermişliğinden, tam da Şıhmuz'un ermişliğinden söz edilirken eşeği birdenbire ürkmüş yolun ortasında çakılıp kalmıştı. Kocası, o sıra henüz kocası değildi, eşeğinden atlayıp yardıma koşmuştu. Ne yapsa boş. Eşek ön ayaklarıyla dimdik, yularından çekilmek değil, çıpkıyla kıçına kıçına vuruldukları halde adımını bile atmıyordu. Sakın gözüne bir şey gözükmüş olmasındı. Ne olabilirdi? Şu olabilirdi ki Şıhmuz'dan söz etmişlerdi. Belki de Şıhmuz hayvanın gözüne gözükmüş ya da ayaklarını bağlayıp hayvanı yürüyemez hale getirmişti. Olur mu? Neden olmasın? Ne yapacağız? Bilmem. Genç adam hayvanın kıçına kıçına vurduğu çıpkıyı elinden alırken eli eline değmişti. İkisi de bir tuhaf olmuşlardı besbelli. Gene kızın çıpkı tutan elini avuçlayıvermişti. Çekmemişti elini genç kız. Hatta düşünmemişti bile bunu. O kadar hazırlı. Sonra çıpkı eşeğin ön ayaklarıyla dikilip kalması, inadı falan unutulmuş. Gene adam güçlü kollarıyla genç kıza sarılıvermişti. Dudakları dudaklarını bulmuştu ilkin. Sonra genç kız genç adamın güçlü kollarında eşekten alınmış, yol kıyısındaki fundalığa taşınmış, yüreği çarparken yere sırt üstü bırakılmıştı. Hiç karşı koymamıştı. Tam tersi. Boynuna sarılmıştı genç adamın. Ama işler hızla ilerleyince başlamıştı ağlamaya. Ne ağlıyorsun?
Bilmem.
Bana güvenmiyor musun?
Güveniyorum.
Peki. Bilmiyordu ki niye ağladığını. Ağlıyordu işte. Yol kıyısı olduğundan mı korkmuştu? Belki daha gerilere götürse, yol üstüne kazık kalkmışçasına dikile kalmış eşeği yularından çekip ağaçlardan birine bağlasa, belki de ağlamazdı. Belki de değil, gerçekten ağlamazdı. Çünkü eşek inattan vazgeçmiş, yol kıyısındaki otları otlamaya başlamıştı. Eşeği bağla.
Peki.
Bağlamıştı.
Burada olmaz.
Ya?
Yoldan gelip geçen olur, görürler.
Kucaklayıp gerilere, gerilerdeki sık fundaların arasına götürmüştü.
Dur.
Ne var?
Sonra ne olacak?
Karım olacaksın.
Ailelerimiz?
Barışırlar, hısım oluruz.
Kendini bırakıvermişti.
Daha sonra el ele yola inmişler, eşeği bağlı olduğu ağaçtan çözmüşler, genç adam kızı eşeğine bindirmiş, kendi de binmişti eşeğine. Yola çıktıkları sıralardaki gibi yan yana şehrin yolunu yeni baştan tutmuşlardı. Derken bir dereyi geçmeleri gerekmişti. Kızın aklına kara şalvarındaki yaşlık gelmiş, eşeğinden inip şalvarının orasını bol suyla yıkamıştı. Gece olduğu için bu yaşlığın kan olduğunu anlayamamıştı. Ertesi gün genç adam gerçekten de yollamıştı anasını. Aileler arasındaki buzlar erimiş, dargınlıklar, ikide bir patlak veren su tartışmaları silinip gitmişti. Şehre sık sık inmezlerdi. Ne yapacaklardı inip de? Sinema, tiyatro, bayram, seyran bilmezler. Bilseler bile vakitleri olmazdı ki. Alev alev sıcaklarıyla yazlar, fırtınalı, ayazlı, bol yağmurlu kışlar gelip geçer, paylarına düşen avuç içi kadar topraklarından rızıklarını koparabilmek için savaşırlardı da savaşırlardı. Dolu çocukları olmuştu. Kızlar evlenmiş, oğlanlardan çoğu ölmüş, kızlar da eloğullarının ardına takılıp uzak uzak gitmişlerdi. Kocası öldükten sonra bu ölümü de unutamıyordu bir türlü. Önceki yıl birdenbire hastalanıp mosfor ölüvermişti ki, o zamana dek çocuklarının yokluğuyla birden meydana çıkıveren yalnızlığı pek anlamamıştı. Kocası ölünce anlamıştı ki artık yeryüzünde yapayalnız kalıvermiştir. Kocası yanı başında dolaşan, evini sigarasının dumanıyla dolduran erkek, kadını için dünyanın en sağlam direğidir. Erkeği çevresinde dolaşan kadına çoğu zaman Allah bile vız gelir. Ama kocası öldü mü, içini dimdik tutan direk yıkılır, tavan çöker. Artık ne yapılsa, ne edilse boştur. Zaten hemen hemen hiçbir şey yapılamaz. Kadın hızla elden ayaktan düşer ve bunun sonucu başlar kırışmaya. Dalmıştı. Yanı başında oğlunun esans kokusunu duyarak döndü. Tıraş olmuş, tatillerde giyindiği urbasını giyinmiş, kravat bile takmıştı.
Nereye oğlum?
Gidiyorum ana. Gezip tozmaya mı? Ne sayarsan say.
Gitsin de.
Varsın gitsin. Çalışan genç bir erkekti. Elbette gidecekti. Elin cebine atınca birkaç kuruşu bulunuyordu ya. Yalnız ayağına çalı çırpı dolaşmasındı da nerede gezerse gezsin. Gönlünü nerede eğlendirirse eğlendirsindi. Gene de zapt edemediği bir hıçkırıkla oğlunun boynuna sarıldı. Oğlu şaştı.
Ne o ana, ne oluyorsun?
Kendini çabuk topladı.
Bir şey yok oğlum, bir şey yok.
Vardı, mutlaka vardı bir şeyler. Dayattı.
Söyle ne var?
Bir şey yok oğlum, geçti.
Neydi de geçti?
Bir şey yok dedim ya. Oğul anasının yüreğini ağzına getiren sözü söyledi sonunda.
Söylemezsen ölü yüzümü öp.
Yaşlı kadın bir çığlık attı.
Sus!
O halde söyle, neden ağladın?
Yaşlı kadın kırış kırış güldü.
Seni birden babana benzettim de.
Oğul da güldü. Anasını güçlü kolları arasına aldı. Sıktı, sıktı, yanaklarını öptü.
Sonra şehrin yolunu tuttu. Ana arkasından uzun uzun, içi kabara kabara baktı.
Gidiyordu.
Kim bilir, belki de bir el kızıyla buluşmaya gidiyordu şehrin. Böyle bir şey varsa yakında belki bunu da ötekiler gibi yitirir, bu da el kızının ardına takılarak anasını unuturdu.
Çevreye bakındı. Oğlunun onu kucaklayıp göğsünde bastırdıktan sonra öptüğünü gören olmuş muydu acaba? Olmuşsa böyle aslanlar gibi bir oğlun anası olduğundan ötürü emrenmişler miydi? Büyük büyük ağaçlar, tarlalar, tarlalarda çapa çapalayan erkekler, kadınlar. Böyle bir oğlun anası oluşu kimsenin umurunda değildi. İçini çekti. Hu denilen kerpiç evine girdi. Güllü ile dört yol ağzında buluşup sinemanın yolunu tuttular. Kemal bir ara sen karşı kaldırımdan git, ben bu kaldırımdan dedi. Güllü hemen dikildi. Niye? Gören mören olur belki. Korkuyor musun? Ben mi? Ben. Ben senin için. Sen kendine bak. Benim Allah'tan başka korktuğum kimse yok. Benim var mı? Benim de yok. İyi ya. Sinemadan içeri girdikleri sıra baktılar ki bir alay bildik, gördük, tanıdık. Ok yaydan çıkmıştı artık. Kemal onu kapıda bırakıp gişeye gitti. İki bilet alacaktı ama aklı fikri Güllü'de. İt kopuk doluydu. Ya birisi takılır laf atar ya da bir yanına çimdiklerlerse? Gişe önünde uzanan kuyrukta dönüp baktı. Yeni taranmış saçları, kırmızı tokası, yüklü göğsüyle film fotolarına bakıyordu. Kaşları da öyle çatıktı ki ferahladı. Gişeye doğru yeni bir hamle. Rahatsız başlar sinirli sinirli döndü, homurdananlar oldu. Oldu ya, uzun boyu, geniş omuzuyla cesaret kırıcıydı. Hani birisi yanılıp şaşıp da oha ya da çüş falan dese, deyiverseydi. Yeni bir hamleden sonra gişeye yaklaştı. İki bilet alıp kalabalığı geniş göğsüyle yarıp Güllü'nün yanına geldi. Kız heyecanla sordu. Aldın mı? Öte bile geçtim. Ver bakayım. Biletleri aldı. Hayranlıkla bakmaya başladı. Bunlarla gireceklerdi içeri işte. Üçüncü girişi olacaktı sinemaya. Yüreği öyle çarpıyordu ki Kemal'in elini aldı, çarpan yere götürdü. Nasırlı, kocaman el sert memeye değince genç adamın içinden sanki güçlü bir elektrik akımı geçti. Çekti elini ama kız yeniden yakalayıp götürdü. Nasıl çarptığına baksana. Nasırlı el göğse bastırılmıştı. Nasıl? O biçim. Seninki de çarpıyor mu? Oho, soruyor musun? Güllü eliyle çarpıp çarpmadığına baktı. Çarpıyordu. Hem de öyle çarpıyordu ki. Kemal, fukara anam diye mırıldandı bir ara. Güllü ilgiyle sordu. Anan mı? Niye, ne oldu? Kemal'in gözleri daldı. Anasının o anını hayallemişti. Ha, ne oldu? Hiç, arkamdan ağladı da. Niye ağladı? Beni babama benzetmiş. Benden başka hemen hemen hiç kimsesi yok. Hani ağalarım, ablalarım var diyordun. Var ama uzaktalar. Beni gözünden ziyade sever. Kemal demez mi? Ağzından 3-5 Kemal dökülür. Güllü genç adamın elini avuçları arasına alıp kulağına fısıldadı. Kaynanam, ha? İnşallah. İnşallah, maşallah yok. Kaynanam, evet. Peki, peki kaynanan. Onu evimizin baş köşesine oturtacağım. Elini soğuktan sıcağa vurdurmayacağım. Her işi kendim göreceğim. İyi ama o baş köşede oturamaz ki. Niye? Bahçede sebzelerle uğraşmaya alışmış da ondan. Onun işini ben görürsem ya? Göremezsin ki. Neden? Bahçe işlerinden anlamazsın. Bellerim. Zor. Bahçecilik çırçırlara benzemez. Çapa çapalamak, olunca ürünü devşirmek, pazara götürüp satmak. En iyisi biz anamdan ayrı otururuz. Şehirde fabrikanın oradaki memur usta evlerinden birinde iki oda bir mutfak kutu gibi bir evimiz olur. Perdeli. Sözünü heyecanla kesti. Perdelerini ben işlerim. Nasıl istersen. Hafta tatillerinde giyinir kuşanır anama gideriz. Et de götürürüz. Anam öyle güzel çiğ köfte yoğurur ki. Çiğ köfteyi çok severim ben. Bizim boşnaklar bilmez. O kadar ettim belleyemedim. Yoğurması zor. Anam bana belletir değil mi? Belletir. Sonra? Ne sonrası? Evimizi anlatıyordun ya. Anlatıyordum ya. Durdu. İçinde sanki bir lamba kısılıvermişti. Yüzü hafifçe gölgelendi. Güllü kolundan sarstı. Niye anlatmıyorsun? Aklıma şey geldi. Ne? Usta canım, Muhsin Usta. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 41.